Ayrım 23.
Sayfa 286. Birkaç oturumdan sonra Jill, Pam'in hayatındaki bir avukatın rekabetçi hayatına dayanamadığı için hukuk diplomasını çekmeceye kaldırıp sekreterlere nasıl iş mektubu yazılacağını öğrettiği, güvenli bir memuriyetle tatmin olan ve daha emekli maaşını almaya başlamadan kendisini öldüren zatüre ile mücadele edecek dayanıklılığı olmayan babasıyla başlayıp devam eden uzun kaybetmiş erkekler listesindeki yerini almıştı. Babasının arkasından Aaron geliyordu. Evden ayrılmayıp eve en yakın üniversite olan Maryland Üniversitesi'ne gitmek için Swarthmore'dan vazgeçen sivilceli suratlı ödlek lise arkadaşı Aaron. Ve sonra göreve devam etme hakkını hiç almamış olmasına ve sonsuza dek deneyimli bir İngiliz kompozisyonu okutmanı olarak kalmasına rağmen kendisiyle evlenmek isteyen Vladimir, yakında eski kocası olacak olan Yunan formülü saç boyasından klasikler konusundaki bilgisine kadar her şeyi sahte olan ve kendisi dahil bütün kadın hastalarının kolay hedefleri olduğu Earl. Ölü bir evliliği bırakıp kendisine katılamayacak kadar korkak olan John. Ya son eklenen Vijay? Bonnie ve Rebecca onu alabilirdi. Kahvaltı siparişi vermenin stresinden kurtulmak için bütün gün süren zihinsel sükunet inzivasına gerek duyan bir adam onda fazla heves uyandırmıyordu. Ama diğerleriyle ilgili bütün bu düşünceler önemsizdi. Dikkatini asıl çeken kişi Philip, orada oturup zırvalayan ve insan taklidi yapan o ahmak, kibirli Schopenhauer kopyasıydı. Pam yemekten sonra kitaplığına gidip Schopenhauer bölümünü inceledi. Bir zamanlar felsefe öğrencisiydi ve Schopenhauer'un Beckett ve Gide üzerindeki etkileri konusunda tez yazmayı düşünmüştü. Schopenhauer'un yazılarını sevmişti. Nietzsche hariç bütün filozoflar içinde en üslup sahibi olanıydı. Onun zekasına, ilgi alanlarının genişliğine, ateizmi konusunda açık oluşuna hayran olmuştu. Ama kişi olarak Schopenhauer hakkında daha fazla şey öğrendikçe şaşkınlığı artmıştı. Kitaplığından onun tüm makalelerini içeren eski bir kitabı indirdi. Diğerleriyle İlişkimiz adlı makalesinde altını çizdiği bölümleri sesli olarak okumaya başladı. İnsanlarla uğraşırken üstünlük kazanmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermektir. Önemsememek önemsenmeyi getirir. Kibar ve dostça davranarak insanları esnek ve itaatkar yapabilirsiniz. Bu yüzden sıcaklık bal mumu için neyse, kibarlık da insan doğası için odur. Schopenhauer'dan neden nefret ettiğini şimdi hatırlıyordu. Ve Philip bir danışmandı, öyle mi? Ve Schopenhauer model aldığı insandı. Ve Julius ona ders veriyordu. Bütün bunlar inanamayacağı şeylerdi. Son vecizeyi yeniden okudu. Sıcaklık, bal mumu için neyse, kibarlık da insan doğası için odur. Demek beni bir bal mumu gibi eritebileceğini, bu ber hakkındaki yorumuma gereksiz bir iltifatta bulunarak ya da kapıdan önce geçmeme izin vererek hayatıma yaptığı şeyi geri alabileceğini düşünüyor. Canı cehenneme. Daha sonra jacuzzisinde iyice ıslanarak ve hipnotik kıvrak melodisiyle ani duruşları ve başlangıçlarıyla tempo ve tınısındaki değişikliklerle kendisini rahatlatan Goenka'nın ilahi kasetini çalarak sakinleşmeye çalıştı. Birkaç dakika için vipassana meditasyonu yapmayı bile denedi ama meditasyon bir zamanlar verdiği sükuneti vermiyordu. Küvetten çıkarak aynada yüzünü inceledi, karnını içeri çekti, göğüslerini kaldırdı, profilini inceledi, kasık tüylerine dokundu, baştan çıkarıcı bir biçimde bacak bacak üstüne attı. 33 yaşında bir kadın için çok iyiydi. 15 yıl önce Philip'i ilk gördüğü zamana ait görüntüler aklına geldi. Masasında oturmuş rahat bir tavırla içeri giren öğrencilere dersin programını veriyordu. Kendisine bakarken kocaman gülümsemişti. O zamanlar çarpıcı bir erkekti, yakışıklı, zeki, dikkat çelicilerden etkilenmez, başka bir dünyadan gelmiş biri gibi. Ne olmuş o adama? O seks, o güç, istediğini yapma, iç çamaşırımı yırtma, vücudunu benimkine bastırma, kendini kandırma Pam. Hoşuna gitmişti. Batı entelektüel tarihini akıl almaz derecede iyi kavrayan bir akademisyen ve harika bir öğretmen, belki o güne kadar sahip olduklarının içinde en iyisi. Bu yüzden ilk olarak felsefe eğitimi almayı düşünmüştü. Ama Philip bunları asla bilmeyecekti. Bütün bu dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici öfkeli düşüncelerle işi bittikten sonra aklı daha yumuşak, daha üzücü ve çok daha önemli bir gerçeğe döndü. Julius'un ölümüne. Sevilecek bir adam vardı. Ölmekte olan ama her zamanki gibi iş diyen. Bunu nasıl yapıyor? Dikkatini nasıl topluyor? Julius nasıl olup da başkalarıyla ilgilenmeye devam ediyor? Ve Philip, o serseri, Julius'a kendini açması için meydan okuyor ve Julius'ın ona karşı gösterdiği sabır ve Philip'e eğitme çabaları. Julius onun boş bir gemi olduğunu görmüyor mu? Gittikçe zayıflayan Julius'a baktığı fantazisini kurmaya başladı. Ona yemek getiriyor, ılık bezle siliyor, pudralıyor, çarşaflarını değiştiriyor, yatağına girip gece boyu ona sarılıyordu. Grup konusunda gerçeküstü bir şeyler vardı artık. Julius'ın sonunun oluşturduğu, kararmakta olan ufka karşı oynanan bu küçük dramlar. Ölenin o olması ne kadar büyük haksızlıktı. İçinde bir öfke dalgası kabardı ama bu öfkeyi kime yansıtabilirdi? Yatağının yanındaki gece lambasını kapatıp uyku ilacının etkisini göstermesini beklerken hayatındaki yeni gürültü patırtının bir avantajını düşündü. Vipassana eğitimi sırasında yok olan ve Hindistan'dan ayrılır ayrılmaz yeniden ortaya çıkan John saplantısı yine yok olmuştu. Belki sonsuza dek. Dikensiz gül yoktur ama gülsüz pek çok diken vardır. Complete Essays, Ed Saunders, Kitap 5, sayfa 97. 28. Hayat tarzı olarak kötümserlik. Schopenhauer'un 20'li yaşlarında yazdığı en önemli çalışması İstenç ve Tasarım olarak Dünya 1818'de yayımlandı. İkinci tamamlayıcı cilt ise 1844'te. Olağanüstü derecede geniş kapsamlı çalışma için mantık, etik, epistemoloji, algı, bilim, matematik, güzellik, sanat, şiir, müzik, metafizik gereksinimi ve insanın başkalarıyla ve kendisiyle ilişkisi hakkında derinlemesine gözlemler yapıyordu. İnsan durumu en kasvetli yönleriyle ortaya konuyor, ölüm, yalnızlık, hayatın anlamsızlığı ve varoluşun yapısında bulunan acı. Pek çok alim Schopenhauer'un çalışmalarında Platon hariç bütün filozoflarınkinden daha iyi fikirler bulunmakta olduğuna inanıyor. Schopenhauer sıklıkla her zaman büyük eseriyle hatırlanmak istediğini ve umduğunu ifade etmişti. Hayatının daha ileri dönemlerinde adı Parerga ve Paralipomena anlamı Yunanca'dan çeviri, geride kalan ve tamamlayıcı çalışma olan iki ciltlik felsefi makaleler ve aforizmalar kitabını yayımladı. Arthur'un yaşadığı dönemde psikoterapi henüz doğmamıştı ama yazılarında terapiyle ilgili pek çok şey var. En önemli çalışması bizim gerçeği algılamaktan çok oluşturduğumuz şeklindeki anlayışıyla felsefede devrim yapan Kant'a ilişkin eleştirileri ve katkılarıyla başlıyordu. Kant bizim bütün duyusal verilerimizin nöral aygıtlar tarafından süzüldüğünü ve bize gerçeklik dediğimiz ama aslında bir hayal, kavramsallaştırıcı ve kategorize edici zihnimizden çıkan bir kurgu olan resmi vermek için yeniden bir araya getirildiğini fark etmişti. Gerçekten de neden ve sonuç, ardışıklık, nicelik, uzam ve zaman aslında dışarıda, doğada var olan varlıklar değil, kavramsallaştırmalar, kurgulardır. Dahası dışarıda olan şeylere ait bizim işlenmiş versiyonumuzun arkasını göremeyiz. Orada gerçekten olanı, yani bizim algısal ve entelektüel işlememizden önce var olan varlığı bilmemizin bir yolu yoktur. Kant'ın Ding an sich, kendi içindeki şey dediği temel varlık bizim için sonsuza dek bilinemez olarak kalacak ve kalmalıdır. Schopenhauer, kendi içindeki şeyi hiçbir zaman bilmeyecek olmamızı kabul etmesine rağmen ona Kant'ın düşündüğünden daha fazla yaklaşabileceğimize inanıyordu. Onun görüşüne göre Kant, algılanan, görüngüsel, dünya konusundaki büyük bir mevcut bilgi kaynağını gözden kaçırmıştır. Kendi bedenlerimiz. Bedenler maddi nesnelerdir. Tartışma için bakınız Brian Magee, Philosophy of Schopenhauer. Sayfa 440-453. Zamanda ve uzamda yer alırlar ve her birimizin bedeniyle ilgili olağanüstü zenginlikte bilgisi vardır. Bu bilgi algılarımızdan veya kavramsal aygıtlarımızdan gelen bir bilgi değil, doğrudan içerden, duygularımızdan kaynaklanan bilgidir. Bedenlerimizden kavramsallaştıramayacağımız ya da anlatamayacağımız bilgileri öğreniriz. Çünkü içsel hayatımızın büyük bir kısmı bizim için bilinmeyendir. Bastırılır ve bilince çıkmaları engellenir. Çünkü daha derinlerdeki doğamızı bilmek, acımasızlığımızı, korkularımızı, hasetlerimizi, cinsel şehvetimizi, saldırganlığımızı, kendimizi aramamızı, dayanabileceğimizden daha fazla rahatsızlık yaratır. Bu size tanıdık geliyor mu? Şu eski Freud konularına benzemiyor mu? Bilinç dışı, ilkel süreç, id, bastırma, kendini aldatma. Bunlar psikanalitik çabanın hayati tohumları, ezeli kaynağı değil mi? Arthur'un büyük çalışmasının Freud'un doğumundan 40 yıl önce yayımlandığını aklınızdan çıkarmayın. Freud ve Nietzsche de 19. yüzyılın ortasında birer okul çocuğuyken Arthur Schopenhauer Almanya'nın en çok okunan filozofuydu. Bu bilinç dışı güçleri nasıl anlayacağız? Bunları başkalarına nasıl anlatacağız? Bunlar kavramsallaştırılamamalarına rağmen yaşanabilirler ve Schopenhauer'un görüşüne göre sanat yoluyla sözcük kullanmadan doğrudan aktarılabilirler. Bu yüzden kendisi sanata ve özellikle müziğe diğer filozoflardan daha fazla önem vermiştir. Ya seks? Cinsel duyguların insan davranışında önemli bir rol oynadığı şeklindeki inancı konusunda kuşkuya yer bırakmamıştır. İşte burada yine Yılmaz bir öncü rolünü oynuyor. Daha önceki hiçbir filozof seksin içsel hayatımızdaki ufuklar açan önemi konusunda yazacak bilgisi ya da cesareti olmamıştı. Peki ya din? Schopenhauer düşüncelerini ateist temele oturtan ilk önemli filozoftu. Doğa üstünü açıkça ve hararetli bir şekilde reddediyor, bizim tamamen uzay ve zamanda yaşadığımızı ve maddi olmayan bütün varlıkların sahte ve gereksiz yapılar olduğunu iddia ediyordu. Hobbes, Hume ve hatta Kant gibi pek çok filozofun bilinmezci eğilimleri olsa da hiçbiri inançsızlığı konusunda açık konuşmamıştı. Birincisi, geçimleri için devlete ve onları işe alan üniversitelere bağımlıydılar ve bu yüzden din karşıtı düşünceler açıklamaları yasaktı. Arthur hiçbir zaman işe girmemişti ve girmesi de gerekmiyordu. Bu yüzden de dilediği gibi yazmakta özgürdü. Tam da bu nedenle Spinoza 150 yıl önce çok yüksek üniversite mevkileri için gelen teklifleri reddetmiş, onun yerine mercek bileyicisi olarak kalmıştı. Peki ya Schopenhauer'un bedeninin içiyle ilgili bilgilerden vardığı sonuçlar? Ona göre içimizde, bütün doğada amansız, doymak bilmez, birincil hayat gücü vardı ve buna istenç diyordu. Hayatta baktığımız her yerde özü ve her şeyin kendi içindeliğini temsil eden bir çaba görüyoruz diyordu. Acı çekmek nedir? İstençle hedefi arasındaki yola konulan bir engel aracılığıyla bu çabanın engellenmesidir. Mutluluk, saadet nedir? Amaca ulaşılmasıdır. İsteriz, isteriz, isteriz. Farkındalığa ulaşan herkes için bilinç dışının kanatlarında bekleyen 10 gereksinim vardır. İstenç bizi amansızca tahrik eder çünkü bir istek bir kez doyurulduğunda yerine hemen bir yenisi, sonra bir başkası ve sonra bir başkası konur ve bu durum hayat boyu devam eder. Schopenhauer insan varoluşunun ikilemini tarif etmek için bazen İksiyon çarkı mitini ya da Tantalos mitini akla getirir. İksiyon, Zeus'a sadakatsizlik eden bir kraldır ve sürekli olarak dönen ve alevler saçan bir tekerleğe bağlanarak cezalandırılır. Zeus'a karşı gelme cüretini gösteren Tantalos, ebediyen isteyerek ama hiç tatmin olmayarak büyüklenmesi yüzünden cezalandırılır. Schopenhauer, insan hayatının doymuşluğun takip ettiği bir gereksinim mili üzerinde ebediyen döndüğünü düşünmüştür. Doymuşluk bize yeter mi? Heyhat! Yalnızca kısa bir süre için. Neredeyse hemen can sıkıntısı devreye girer ve bu kez de can sıkıntısının dehşetinden kaçmak için bir kez daha harekete geçeriz. İş, endişe, didinme ve sıkıntı neredeyse herkesi hayatları boyunca etkiler. Ama her arzu ortaya çıkar çıkmaz doyurulursa insanlar hayatlarını nasıl meşgul edip zamanlarını nasıl geçirirler? İnsan ırkının her şeyin otomatik olarak yetiştiği ve güvercinlerin rosto yapılmış olarak uçtuğu bir ütopyaya götürüldüğünü düşünün. Herkesin sevgilisini hemen bulduğu ve elinde tutmada zorluk çekmediği bir yere. O zaman insanlar can sıkıntısından ölür ya da kendilerini asardı ya da dövüşür, birbirini gırtlaklar ve öldürür ve dolayısıyla kendilerine şu anda doğa tarafından verilenden daha büyük bir acı verirlerdi. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, cilt 2, sayfa 293. Peki can sıkıntısıyla ilgili en korkunç şey nedir? Neden aceleyle can sıkıntısını gidermeye çalışırız? Çünkü bu, varoluşla ilgili tatsız gerçeklerin, önemsizliğimiz, anlamsız varoluşumuz, yok olmaya veya ölüme doğru önlenemez şekilde ilerleyişimiz, kısa süre içinde ortaya çıktığı, dikkat çelicilerin olmadığı bir durumdur. Bundan dolayı insan hayatı sonsuz bir isteme, tatmin olma, can sıkıntısı ve sonradan yeniden isteme döngüsünden başka nedir ki? Bu bütün canlı türleri için geçerli midir? Durumun insanlar için en kötüsü olduğunu söylüyordu Schopenhauer. Çünkü zeka arttıkça acının yoğunluğu da artmaktadır. Peki herhangi biri hiç mutlu olmuş mudur? Biri hiç mutlu olabilir mi? Arthur öyle olduğunu düşünmüyordu. İnsan başta hiç mutlu değildir. Ama bütün hayatını kendisini mutlu edeceğini sandığı bir şeyin peşinde çabalayarak geçirir. Nadiren amacına ulaşır. Ulaştığında da yalnızca düş kırıklığıyla karşılaşır. Sonunda bir enkaz gibidir ve limana direkleri ve donanımları yok olmuş bir şekilde gelir. Ondan sonra da mutluluk ya da mutsuzluk aynıdır. Çünkü hayatı içinde bulunduğu her dakika yok olan andan fazlası değildir. Ve şimdi de sona ermektedir. Complete Essays, Ed Saunders, kitap 5, sayfa 21. Kaçınılmaz trajik bir inişten ibaret olan hayat yalnızca acımasız değil, tamamen kaprislidir de. Biz çayırda otlayan kuzular gibiyiz. Kasap bu kuzuları izleyip içlerinden birini seçer, sonra bir başkasını. Çünkü kaderin kasasında bizim için ne gibi felaketler barındırdığını iyi günlerimizde bilemeyiz. Hastalık, eziyet, yoksulluk, sakat kalma, görüş kaybı, delilik ve ölüm. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, cilt 2, sayfa 292. Arthur Schopenhauer, insanlık durumu konusunda vardığı kötümser sonuçlar çok dayanılmaz olduğu için mi kedere gömülmüştü? Yoksa durum bunun tam tersi miydi? Mutsuzluğu mu insan hayatının en başında ortaya çıkmaması gereken üzücü bir olay olduğu sonucuna varmasına neden olmuştu? Bu muammanın farkında olan Arthur, sık sık duygunun bilgiyi engelleme ve bozma gücüne sahip olduğunu bize ve kendisine hatırlatır. Ona göre neşelenmek için bir nedenimiz olduğunda bütün dünya gülümseyen bir özellik taşır ve keder üzerimize çöktüğünde dünya karanlık ve kasvetli bir hal alır. Ben kalabalıklar için yazmadım. Çalışmalarımı zamanın seyrinde nadir rastlanan istisnalar olarak ortaya çıkacak düşünen bireylere miras bırakıyorum. Onlar da benim gibi ya da gemisi batıp ıtsız bir adaya çıkan ve kendisinden önce aynı sıkıntıları yaşayan birinin izlerinin ağaçlardaki bütün papağanlardan ve maymunlardan daha fazla teselli sunduğu bir denizci gibi hissedeceklerdir. Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 4, sayfa 207. 29. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum, dedi Julius bir sonraki oturumu açarken. Hazırlanmış bir metinden okur gibi kas katı bir şekilde konuşan Julius hızla devam etti. Tanıdığım çoğu terapist gibi yakın arkadaşlarıma karşı oldukça açık biriyimdir. Kısa bir süre önce bazılarınızın yaptığı gibi ortaya çıkıp el değmemiş bir açıklama yapmak benim için kolay değil. Ama hayatımda bir kez açıkladığım bir olay var ve onu da yıllar önce yakın bir arkadaşıma açıklamıştım. Julius'un yanına oturan Pam söze girdi. Elini koluna koyarak, "Hey hey, dur bir dakika Julius. Bunu yapmak zorunda değilsin. Philip seni bu noktaya zorla getirdi ve Tony onun saçma nedenlerini ortaya serdikten sonra Philip bile bunu talep ettiği için özür diledi. Ayrıca da ben senin böyle bir şey yaşamanı istemiyorum." Diğerleri de onaylayarak Philip'in her zaman grupta duygularını açtığını ve Philip'in ben-sen antlaşmasının bir tuzak olduğunu işaret ettiler. Jill ekledi. Bazı şeyler karışıyor burada. Hepimiz buraya yardım almaya geldik. Benim hayatım tam bir karmaşa. Bunu geçen hafta gördünüz. Ama bildiğim kadarıyla sen yakınlık konusunda bir problem yaşamıyorsun Julius. Bu yüzden bunun anlamı ne ki? Geçen hafta, dedi Rebecca, heceleri yutan konuşmasıyla, Philip'e bir armağan vermek için kendimi açtığımı söyledin. Bu kısmen doğruydu ama tüm gerçek o değil. Aynı zamanda onu Pam'in öfkesinden korumak istediğimi şimdi fark ediyorum. Bununla birlikte söylemek istediğim şu ki, söylemek istediğim şey, Las Vegas'ta yaptığım şeyi itiraf etmem benim için iyi bir terapiydi. Bunu içimden çıkardığıma memnunum. Ama sen bana yardım etmek için burada bulunuyorsun ve kendini açmanın bana hiçbir yararı olmayacak. Julius serseme dönmüştü. Böyle güçlü bir görüş birliği bu grup için acayip bir şeydi. Ama neler olduğunu anlıyor gibiydi. Hastalığım yüzünden çok endişelendiğinizi hissedebiliyorum. Benimle çok ilgileniyor, beni sıkıntıya sokmak istemiyorsunuz. Doğru mu? Belki, dedi Pam, ama benim için daha fazlası var. İçimde bir şey, senin geçmişinle ilgili karanlık bir şeyi açıklamanı istemiyor. Julius, diğerlerinin de aynı fikirde olduğunu gösterircesine baş salladığını gördü ve ortaya doğru şunları söyledi. Ne paradoks ama, bu alana girdiğimden beri hastaların, terapistlerin çok mesafeli oldukları ve kişisel hayatlarıyla ilgili çok az şey açıkladıkları konusunda yakındıklarını duyarım. İşte ben de tam bunu yapmak üzereyim ve siz karşıma geçmiş hep bir ağızdan bunu duymak istemediğinizi, bunu yapmamamı söylüyorsunuz. Neler oluyor? Sessizlik oldu. Beni bozulmamış olarak mı görmek istiyorsunuz diye sordu Julius. Kimse yanıt vermedi. Bu noktada sıkışıp kaldık gibi görünüyor. Bu yüzden ben aksilik edip anlatacaklarıma devam edeceğim ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Hikayem 10 yıl öncesine, karımın öldüğü zamana dayanıyor. Lisedeki sevgilim Miriam'la tıp fakültesindeyken evlendim ve 10 yıl önce Meksika'da bir araba kazasında öldü. Yıkılmıştım. Gerçeği söylemek gerekirse o olayın dehşetinden hala kurtulduğumdan emin değilim. Ama tuttuğum yaz garip bir hal alarak beni şaşırtıyordu. Cinsel enerjimin aşırı derecede arttığını görüyordum. O zamanlar artmış cinselliğin ölümle yüzleşmede verilen yaygın bir tepki olduğunu bilmiyordum. O zamandan beri yas tutan pek çok insanın cinsel enerjiyle dolduğunu gördüm. Kalp damarları korkunç durumda olan adamlarla konuştum. Ambulansla acil servise götürülürken kadın görevlileri ellediklerini söylediler. Yasımın içinde seksi saplantı haline getirmiştim, ihtiyacım vardı. Hem de aşırı derecede ve evli ve evli olmayan kadın arkadaşlarımız beni teselli etmeye kalktığında durumu sömürüp bazılarını cinsel açıdan kullandım. Hatta bir tanesi Miriam'ın akrabasıydı. Grup hareketsizdi. Herkes huzursuzdu. Bakışlar birbirinden kaçıyordu. Kimileri pencerenin dışındaki kırmızı Japon akça ağacına konan ispinozun tiz çığlıklarını dinliyordu. Julius grup yönettiği yıllar boyunca zaman zaman bir yardımcı terapist olmasını dilerdi. Bu da o zamanlardan biriydi. Sonunda Tony zorla bir şeyler söyleyebildi. Peki o arkadaşlıklara ne oldu? Yavaş yavaş yok oldular. Yıllar içinde kadınlardan bazılarını tesadüf eseri gördüm ama hiçbiri bu konuda konuşmadı. Çok garip bir durumdu. Utanç çok fazlaydı. Üzgünüm Julius, dedi Pam. Karın için üzgünüm. Onu bilmiyordum ve kuşkusuz o arkadaşlıklar... Sana ne diyeceğimi bilmiyorum Julius, dedi Bonnie. Bu gerçekten biraz garip. Bu garipliği biraz daha aç Bonnie, dedi Julius. Grupta kendi terapisti olma işini yüklendiğini hissederek.